Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti, hayatı iyi incelendiğinde şu sonuca ulaşıyoruz. Nasıl din ve ahiret konularını öğrettiyse sallallahu aleyhi ve sellem, sağlıkla ilgilenmeyi de öğretti. Ama burada bir dipnot açıp o dipnotun içini doldurayım. Sağlıkla ilgilenmeyi, önemsemeyi öğretti. Tıp bilgisi vermedi. Mesela apantis nasıl tedavi edilir, bunu anlatmadı. Sağlığın önemini ve ön tedbirle yaşamayı, insan sağlığını Allah'ın bir nimeti olarak görüp onu çarçur etmeden, heba etmeden bu hayatı yaşamak gerektiğini anlattı. Biz dönüp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den mesela patolojik bilgiler öğrenmeye kalksak, mesela işte solunum tedavileri, solunum sorunu olan hastaların tedavileri nasıl olacak diye anlatmaya çalışsak, yani kapalı bir yola girmiş oluruz. Onun vazifesi tıbbın yapması gereken şey değildi zaten. O insan sağlığının önemli olduğunu ve insanın bedenini heba etmemesi gerektiğini anlattı. Onun vazifesi oydu. İşi abartıp onun hayatından ve derslerinden, tıp fakültesinden öğrenilecek şeyleri, doktordan alınacak öğütleri almaya kalkarsak yanlış yapmış oluruz. Öyle bir iddiası olmadı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Biz onun sağlıkla ilgili öğütlerini incelediğimizde aleyhissalatu vesselam görüyoruz ki bir defa tedavi ile ilgilenmemizi emir buyurmuş. Tedavi olun demiş. Mesela buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, Allah şifasını indirmediği bir hastalık yaratmamıştır. Hastalıkları da Allah yaratıyor. Şifasını ben bilmiyorum, bugün tıp bilmiyor. Yani mücadele edin, uğraşın, tedavisini öğrenin demektir bu. Burada ne var? Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tıp ilmini öğrenmeye ümmetini teşvik ediyor. Ama filan hastalığa filan ot iyi gelir, başka bir çaresi yoktur gibi bir bilgi vermiyor. Zaten kendisi de hastalandığı dönemlerde tedavi olmuştur. O günkü tedavi imkanları neyse o tedaviyi aleyhissalatü vesselam uygulamıştır. Böylece bize de örnek olmuştur. Mesela Müslim'in rivayet ettiği hadiste buyuruyor ki her hastalık için aslında şifa olan bir şey de vardır. İnsanlar uğraşıp onu isabet ettirdiklerinde Allah'ın izniyle şifa gelir. Burada yani bir mücadele, hastalıklara karşı tedaviyi öğrenme ve uygulama mücadelesi teşviki var. Niye haram olan şeylerle tedavi olmayı yasaklıyor? Müslüman mücadele etsin, helalin peşinden koşsun, helal tedavi yöntemleri buluncaya kadar Müslümanların çocukları tıp fakültelerinde, laboratuvarlarda ve benzeri merkezlerde, ilim merkezlerinde yetiştirilsinler istiyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Yine bakıyoruz ki bir müşfik öğretmen, bir müşfik baba edasıyla belli yiyecekleri, bitkileri tavsiye buyurmuş. Mesela bal tavsiye ediyor. Zaten Kur'an-ı Kerim'de balda şifa olduğuna işaret ediyor. Mesela çörek otunu tavsiye ediyor. Mesela hacamat dediğimiz kan aldırma sistemini tavsiye ediyor. Mesela zeytin yağı tavsiye ediyor. Mesela acıve dediğimiz hurma türünü tavsiye ediyor. Burada bunları tavsiye ettiği sahih hadislerle sabit. Mesela zeytin yağını tavsiye ediyor. Mesela bal ve bal su karıştırılarak şerbet yapıldığında onun şerbet olarak içilmesi ısrarla tavsiye ediliyor. Hepsi de sahih hadislerde. Lakin 1400 sene sonra bir Müslümanın gelip köylülerden mesela işte çörek otu toplayıp onu bundan her kim günde şu kadar miligram alırsa şu hastalığa iyi gelir, bu hastalığa iyi gelir diye insanların dini hassasiyetlerini sömürmesinin sebebi değil sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu nasihatleri. Peki balı, bal şerbetini, çörek otunu, zeytinyağını, acve hurmasını tavsiye ediyor. O günkü şartlarda o mübarek bir bitki olarak istifade edildi bu sözlerden, değerlendirildi. Bugünkü dünyaya yine zeytinyağının tavsiye edildiği bir öğüt olarak biz algılıyoruz. Yalnız bunu birisi çok fazla para kazansın diye sömürülme yerine Müslüman devletlerin tıp fakülteleri, biyoloji laboratuvarlarında otursun insanlar acve hurmasını sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz niye tavsiye etti acaba diye yüzlerce bilim adamı üzerinde binlerce deney yapsınlar diye niye anlamayalım bunu biz? Yani ekonomik yönden ya da tıp fakültelerine, hastanelere gitmeden koca karı ilaçlarıyla sağlık sorunlarımızı çözmüş olmak için bu kadar basit bir yöntemle hadisi şerifleri, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin öğütlerini anlamamız çok yanlış olur. Daha bilimsel yatırımlara, yani açın laboratuvarları, şu acve hurmasını inceleyin. Bu hastaya mı iyi geliyor, sporcuya mı iyi geliyor, genç çocuğa mı iyi geliyor? Artık çalışmayı bilimsel yapın diye anlamamız daha doğru olur. Yine bakıyoruz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sağlıkla ilgili konularında temizliği çok önemsediğini görüyoruz. El yıkamak mesela namaz abdesti alırken el yıkandığı gibi yemek yiyeceğimiz zaman da el yıkamamızı tavsiye ediyor. Elinizi yıkayın buyuruyor. Ondan sonra diş temizliğine o kadar önem veriyor ki yani adeta dişi temiz olmayan vay haline der gibi oluyor. Mesela saçı başı bakımsız olanı uyarıyor. Şeytana benziyorsun diyor. Saçın başı niye dağınık senin buyuruyor. Bir saç temizliğini önemsiyor demek ki. Bu da aleyhissalatü vesselam Efendimizin sağlıkla ilgili öğütlerinden çıkarılması gereken bir ayrıntı. Ve son olarak da sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sağlıkla ilgili rukiye dediğimiz okumayla, manevi şifa ile de insanın kendisine bakmasını tavsiye buyuruyor. Mesela Fatiha suresi, mesela Ayet-el Kürsi, şifa niyetiyle okunacak ayetlerdir. İhlas suresi, Felak suresi, Nas suresi, diğer hadis-i şeriflerde geçen dualar, bunlar da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiye buyurduğu sağlıkla ilgili öğütleri arasında yer almaktadır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.